Kıymetli dinleyenlerimiz, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Güzel bir hasbihal akşamından, cuma akşamından sizlere sesleniyoruz. Ben Yusuf Koncagül, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu akşam stüdyomuzda Süleyman Ragıp Yazıcılar bizlerle birlikte. Genç Dergisi Editörü ve Uluslararası Genç Derneği Başkanı, kıymetli yazar Süleyman Ragıp Yazıcılar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Efendim, hoş bulduk. Ben de bu vesileyle tüm dinleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Programımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.
Efendim, dinleyicilerimiz genellikle bilirler. Süleyman Ragıp Yazıcılar'la birlikte genellikle Genç Dergisi'nin o ayki muhtevasını konuşuyoruz. Fakat bu sefer bir farklılık yapalım dedik. Hazır Süleyman Ragıp abimizi bulmuşken onunla daha böyle farklı konulara değinelim. Şiirden bahsedelim, sanattan bahsedelim, gençlik konularından bahsedelim. Süleyman Ragıp Yazıcılar neler yapar? Gençliğinde neler yapmıştır? Planları nelerdir geleceğe dair, gençliğe dair planları nelerdir? Türkiye'de de çok önemli STK'ların içinde yer alan Uluslararası Genç Derneği'nde kendisi yöneticisi ve yıllardır gönüllü olarak hizmet veriyor bu dernek vesilesiyle tüm gençlere, Türkiye'deki ve belki uluslararası birçok gence. Bu konuda da birçok şey konuşacağız. Tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk Yusuf. İnşallah dediğim gibi hayırlara, güzelliklere vesile olur. Çok geniş, güzel bir yelpaze çizdin. Bakalım kelimeler yetecek mi anlatmaya?
İnşallah. Sizle olunca kelimeler akıp gidiyor.
İnşallah öyle olur. Hakikaten bu da muhabbetten. Çünkü dinleyicilerimize hatırlatmak isterim. Yusuf Koncagül'le uzun yıllardır arkadaşlığımız, dostluğumuz sürüyor. Belki 10 seneyi aşan bir birliktelik bu. Ara ara da sağ olsunlar hüsnü zan gösterip bizi buraya, Erkam Radyo'ya davet ediyorlar. Biz de gönlümüzden gelenleri bazen kırık dökük, bazen fasih bir dille anlatmaya gayret ediyoruz.
Eyvallah.
Bakalım aslında bugün ne olacak?
Bazen böyle çay muhabbetlerinde, hani beraber birebir kaldığımızda ve arkadaş ortamında ettiğimiz muhabbette diyorum, keşke o anda bir kayıt cihazı olsa da böyle radyoda yayınlasak.
Doğru.
Aslında bizim de burada yapmak istediğimiz şey biraz daha böyle samimi bir sohbeti dinleyicilerimize sunmak.
İnşallah olur. Çünkü oradaki hani o muhabbetlerdeki o tabiilik, doğallık mühim, önemli. Her zaman sallanabilir mi? Bu da bir soru işareti. Çünkü radyo ister istemez bir resmi yayın, ister istemez araya bir duvarlar giriyor. Biraz daha kasıyoruz. Biraz daha sözümüzü sakındığımız bir yer oluyor ister istemez. Çünkü her sözü bazen içimizden geldiği gibi şekilde söylemek de doğru olmayabilir. Çünkü bağlam çok mühim. Mesela eğer sözü doğru bağlamında, doğru zamanda, doğru zeminde söylemezsek yanlış anlaşılmalara da yol açabilir. Bundan da kaçınmak lazım. Ben de bu duygu ve düşüncelerle bugünkü söyleşimizin, hasbihalin hayırlara vesile olmasını dilerim.
Evet, öncelikle hani radyolarını hem yeni açan dinleyicilerimiz için hem de belki sizleri hiç tanımayan dinleyicilerimiz için Süleyman Ragıp Yazıcılar kimdir, neler yapmıştır? Biz çok yakinen biliyoruz ama sizin dilinizden, sizin ağzınızdan şöyle bir duymak isteriz. Belki gençliğinize dair bir şeyler de duyarız. Geçtiğimiz ay Şubat ayıydı. Malum hem 28 Şubat sürecinden bahsettik. Hem işte Erbakan hocamızın vefatından. Siz de geçenlerde bir paylaşımda bulundunuz. Kendinize katkı sağladığı yönleriyle. Belki onlardan biraz bahsedersiniz gençlik yıllarınızdan.
Olur. Yani hikayemizi anlatmak belki uzun sürebilir. Çünkü hikayemizde birkaç farklı küçük anekdot var ama açılımı belki saatler sürer. Şöyle ki bizim annemiz Norveçlidir. Norveçli bir hanımefendiyken rahmetli babamız da Trabzonludur. Bir şekilde tanışıyorlar ve evlilik kısmet oluyor. Annemiz İstanbul'a geldiğinde 76 civarı, 1976. Kısa sürede babam hasta oluyor. Ben 5 yaşındayken 1989'da babamızı kaybediyoruz. Allah rahmet eylesin kendisine. Tüm ölmüşlerimize de rahmet dileriz. Tabii annemizin o babamızdan sonra 5 çocukla İstanbul'da, Esenler'de tek başına kalması zordu. O süreçte Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, Milli Gençlik Vakfı, TOÇEV gibi çeşitli vakıflardan çok ciddi gönül ehli, muhabbet ehli insanlar bir araya geldiler, el ele verdiler ve bir şekilde o bizim ilk çocukluk, ilk gençlik yılları geçmiş oldu. Esenler'in o kuşatıcı, güzel havasında samimi muhabbetler, gönül ehli, fedakar, yiğit insanlar vesilesiyle hakikaten ben kendi adıma o babasızlığımızı çok aramadık. Neden? Çünkü bugün, dün de paylaştım. Hakikaten rahmetli Erbakan'ın kurduğu, öncülük ettiği o Milli Gençlik Vakfı'ndaki yiğit insanlar, gönüllü insanlar, fedakar insanlar. Bizleri çok sardılar, çok sevdiler. Dini bilgiler anlamında, ufuk anlamında çok emekleri oldu üzerimizde. Ve o ilk gençlik yılların çoğu orada geçti. Daha sonra Anadolu Lisesi'ni kazandım. Orada okudum. Ardından medya iletişim sistemlerinde okudum üniversitede. Daha sonra din psikolojisi alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şimdi de kişiler arası iletişim bölümünde doktoram devam ediyor. Yaklaşık bu lisans, yüksek lisans ve doktora süreci boyunca Genç dergisiyle tanışmam benim için çok büyük bir hayra güzelliğe vesile oldu. Şöyle ki benim gençlik yıllarımda Refah Partisi olsun, Saadet Partisi olsun, Milli Gençlik Vakfı olsun, Anadolu Gençlik Derneği olsun aktif rol aldığım yerlerde. Fakat üniversite yıllarında artık hani oralarla ilişkimde bir kendi içimde boyut değiştirdim. Yani ben o taşkın, o daha tırnak içerisinde dava öncelikli yaşayan bir adam olmaktan çok biraz daha ruhi ihtiyaçları, tefekkürü derinleşen ya da arayışında biraz daha sekinete, biraz daha manaya, davadan çok manaya önem veren bir karakter, kişilik olduğumu hissettim. Ve o yüzden tam da o dönemde diyelim ki Genç Dergisi'yle, kıymetli Mehmet Lütfü Arslan ağabey ile tanışmak benim çok ufkumu açtı. Çünkü hakikaten çok önemli bir rol modeldi Mehmet Lütfü Arslan ağabeyimiz. Hala da öyledir. Hala da gönlümdeki yeri eşsizdir, müstesnadır. Birçok genç için de çok ideal bir rol modeldi. Ne manada? Ufku açık, gönlü zengin, cömert, gülüşü güzel, tebessümü güzel, zeki, şen şatır, kasmayan, daraltmayan, ufku bunaltmayan ve gerçekten gençlerin önünde değil, gençlerle kol kola yürüyebilen bir yapısı vardı. İşte ben de o dönem kendim Genç Dergisi'nde staja başladım. Ve o stajyerlik hala devam ediyor. 12 sene oldu. Şu an Genç Dergisi'nin editörlüğünü yürütüyorum. Fakat kendimi hala o ilk zamanki heyecanımla, o ilk zamanki sevgi, muhabbetimle yaşarken buluyorum.
Ne bu güzel. Da, bu duyguyu kaybetmemek de çok önemli.
Evet, çok şükür kaybetmedim.
Onu nasıl başarıyorsunuz?
O Allah-u Alem insanın kendisinde de olacak tabii. Ama bir Allah'ın da lütfu. Sonuçta karşılaştığım insanlar, gördüğüm güzellikler ve Anadolu dediğimiz o güzel maya bende de bu şekilde yansıdı. 12 sene içerisinde gençlerle bir arada olmanın, insanlık adına hayırlı işlerde koşturmanın avantajını, faydasını, güzelliğini bolca gördüm. Buna bereket diyorum. Çünkü Yüzürcüğüm her işin böyle kendi içinde bereketleri olur. Fakat bizim işimizde şöyle bir imkan var. Yani burada gönüllü faaliyetler, insanlara iyilik yapmak, ya da kendimizi aşmak, aşkınlığa ulaşmak adeta mecburiyet. Yani bu işin doğasında bu var. Hani ekstradan boş zaman oluşturmuyorum kendime. İçinde olduğum, diyelim ki Genç Dergisi, Uluslararası Genç Derneği ve çeşitli çevreler, sivil toplum bu noktada çok bereketli, güzel imkanlara vesile oluyor. Ve bu fırsatlar noktasında çok zengin bir hüviyet arz ediyor. Hasılı ben de kendi adıma genç dostlarla bir arada olduğum için kendimi hep genç hissediyorum. Şu an yaşım 34 olsa da o belki 19-20'lerde hissettiğim enerjiyi, iyi niyeti, hüsnü niyeti ve duayı, himmeti kendi içimde diri tutuyorum. Bu da bir bereket. İnşallah böyle de devam eder.
Kesinlikle. Çocukluk ve gençlik yıllarındaki o adanmış abilerden işte MGV'deki... Doğru. Abilerimizden bahsettiniz. Belki de o yıllarda izlenimleriniz, gözlemleriniz
Doğru.
bu yıllarınıza mı yansıdı?
Evet, güzel bir soru
Çünkü
Yusuf.
Çünkü insanlara bakıyorsunuz, hani sizden büyük, yaşça büyük abileriniz, hani kendisi için bir şey yapmıyor ama sizin için bir şey yapıyor.
Evet.
Yani başkası için
çok
bir şey
yapıyor. Çok güzel bir duygu.
Bu ilginç bir duygu hakikaten.
Evet, çünkü...
Ve şu anda öyle bu şekilde yaşayan insan çok az.
Vardır. Fakat evet. yine izi yüreklere bırakılıyordur.
Kesinlikle.
Yani... Bir medyatik inşa diyoruz, televizyon ya da sosyal medya reklamına ihtiyaç duymaksızın iyi insanlar, muhabbetli insanlar, fedakar insanlar yine yüzlerce gönlüne dokunuyordur. Ama yüreklerde iz bırakıyordur. Çünkü kendi açımızdan baktığım zaman düşünün yani 1990'ların Esenler'inde Norveçli bir hanımefendi 5 çocuğuyla yetim kalıyor. 5 çocuğuyla yani mağdur durumda. O dönemde Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'ndan erzak geliyor Esenler'e. Düşünebiliyor musun Yusuf? Yani Hüdayi Vakfı'nın merkezi Üsküdar'da. O dönemde Esenler'e her ay kapıya erzak getiriyorlar. Nakdi yardımlarda bulunuyorlar. Milli Gençlik Vakfı'ndan o, ben şimdi anlıyorum, belki 20-25 yaşları arasındaki o öncü gençler eve gelirler, bizlere harçlık verirler, Kur'an öğretirler. Mesela bir gün damımız akıyordu gecekondudaki. Belki o 5-6 arkadaş geldiler, Milli Gençlik Vakfı'ndaki güzel insanlar. O damı tamamen aşağı indirdiler. İşte muşambo döşediler. Sonrasında konuştuğum zaman kıymetli Muzaffer Baykara'yla, abi hangi duygularla yaptınız dedim. İnan dedi, biz anneni dedi bir emanet olarak görüyorduk. Yani bu İslam ümmetinin emaneti olarak. Ve bizi hiç çatıdan anlamayız diyor. Hayatımızda dama çıkmışlığımız yok. Ama madem ki çatı akıyor, biz yaparız diyorduk. Ve geldik o gün, hakikaten o işi bir şekilde, bir güzel bir şekilde yaptık diyor. Ben bu hatırayı anlatırken hakikaten duygulanıyorum. Ağlayasım da geliyor ki yeridir aslında ağlamanın. Şunu söylemek istiyorum. Birçok güzellik doğal olarak içimize ekildi. Yani benim bugün bir insanlara yardım etmem ya da gençlerle ilgilenmem tesadüf değil bana göre. Yani bu bir güzel geleneğin ekmesinin adeta biçmesi, meyveye durmuşuz. Bakın bir hatıramı anlatayım. Suriyeli bir ailemiz var, kardeş aile. Onlara belki bir sene önce bir erzak götürdüm. Hüdayi Vakfı'nın belki diyelim ki binlerce aileye yayılan, fakir, garip, yetim aileye yayılan erzakları vardır. Bunu bilenler bilir. Reklamı yapılmaz bunun. Bu böyledir. Sağ elinin verdiğini sol el bilmez. Ben de dedim ki Suriyeli ailenin erzaklarını ben alayım götüreyim. Çok seviyorum çünkü o aileyi. Aldım erzağı, götürdüm. İçeride misafir ettiler beni. Bana çok teşekkür ediyorlar böyle. Çok sağ ol, Allah razı olsun, çok teşekkür ederiz. Orada dedim ki, bakın dedim, size bir şey söyleyeyim mi dedim. Şu erzak var ya dedim, bu erzaktan dolayı bana teşekkür etmeyin. Çünkü dedim 27 sene önce bu erzak aynı bu şekilde bizim eve geliyordu. Biz, annem seviniyordu, biz çocuklar heyecanlanıyorduk ne var diye erzağın içinde. Ben şimdi size, yani 27 sene önce bana gelen erzağı adeta bir aracıyım. Ben de şu an size getiriyorum. Ümidim o ki sizin çocuklarınız da bu bereketten istifade edecek. Yarın onların da kime yardım edeceğini biz bilmiyoruz. Bu böyle bir gelenektir. Ve bu çok önemli. İnşallah insanlığımızı hep diri tutarız. Yardımlaşmayı, fedakarlığı, muhabbeti ve insanlığı diri tutma adına eylemlerimizi hep canlı tutarız. Bu çok önemli.
Eyvallah.
Bugün gönüllülük budur. Benim de üzerimdeki o Milli Gençlik Vakfı'nın, TOÇEV'in kendi içerisinde birçok hatırası azizdir. Kendim şimdi Genç Dergisi'nde, Uluslararası Genç Derneği'nde o hatıralara bir, diyelim ki yeni hatıralar silsilesi ekleme derdindeyim. Bu böyle.
Eyvallah. Gençlik yıllarından üniversite yılları, medya bölümü.
Evet.
Tabii o dönemden itibaren belki medya ile tanıştınız.
Doğru.
Yazı dünyasına da belki o yıllarda girdiniz.
Doğru.
İlk yazınızı ne zaman yazdınız veya şiirinizi, bununla ilgili belki.
Orayı şöyle açayım. Benim çocukluğumda muhtemelen biraz da babasızlığın da etkileriyle içkin bir yapım vardı. Yani içten içe çok analiz ederdim, tahlil ederdim hayatı. Ama kendi kabiliyetlerimi ortaya çıkarma noktasında belki çok bir zemin bulamamıştım. Fakat az çok hocamız şiir okuduğumu iyi fark edince, işte diyelim ki büyük merasimlerde şiir okuttururlardı. Ya da kendim, diyelim ki evdeki bazı kitaplar, şiir kitapları, Orhan Veli olsun, Ziya Osman Sabah olsun ya da Necip Fazıl Kısakürek olsun, onlara bakıp bunu ben de yaparım, bu basit ki dediğimi hatırlıyorum. Hı hı. Ve 12 yaşlarımda Saka diye bir şiir yazarak bir şiir dünyasına başlamıştım. Ve o devam etti. Ardından hafiften günlükler yazdım. Anladım ki yazmak inanılmaz büyüleyici bir şey.
Yani o yıllarda o zaman bol bol şiir de okuyordunuz. Yani o isimleri saydığınıza göre epey isimlerini,
doğru,
şiirlerini okuyordunuz.
Aslında okudum ama çabuk vazgeçtim şundan. Ben hemen kendim çiçeğe durma derdinde oldum. Yani hemen ben de yapayım. Bu muhtemelen, yani bu kişilik özellikleri ister istemez biraz şeyi fark ettikten sonra alanı hemen... Ben de şöyle oldu, ben artık kendim yaparım.
Evet, insan da biraz taklit yoluyla öğreniyor aslında.
Muhtemelen taklitten sonra diyorsun, hı-hı, ki ben daha iyisini yaparım. Hı-hı. Hatta belki bir içinde şey var, aşma derdi. Çünkü diyorsun ki onlar bitti, sıra bendeyim, daha iyisini yaparım. Bu belki iyi bir şeydir. Yani çocuklarımıza ya da bu programı dinleyen, bu dinleyen büyüklerimizin üniversitedeki öğrencilere, lisedeki öğrencilerine, yavrularına onu aşılamak lazım. Yani daha iyisini neden yapmayasın? Çünkü biz hep sınırı onlar koyunca ne zaten onlara erişebiliyoruz ne de kendimizi bulabiliyoruz. Biz sınırı, yani ufkumuzu daraltmayalım. Daha iyisini yapma gayretiyle kendi biricikliğimizi buluruz. Çünkü o özgünlük oradan çıkıyor. Yani aslında taklitlerden sonra kendi sesini, kendi nefesini buluyorsun. Ben de kendime göre günlük yazdım. Çok fazla şiir yazdım. Ama bunlar şiir belki denmezdi. Ama ben derdim ki ben inanıyorum şiir. Ben çok çeşitli işlerde çalıştım Yusuf'cum. Konfeksiyonda çalıştım, çorapçıda çalıştım, marangozda çalıştım. Kendine göre bir o zamanki bilgisayar ya da internet kafe işletmesi diyebileceğimiz yerlerde çalıştım. Ya da köftecide çalıştım, düşünebiliyor musun? Galata Kulesi'nin orada bir köftecide elimde tepsilerle köfte satardım sağa sola. Zor gelirdi, nefsime ağır gelirdi bu meslekler.
Aslında hayatı gördünüz oralarda.
Biraz gördük doğrusu. Çünkü zor hayat. Ve orada köfteci kağıtlarına, yani tezgaha serilen, o köfte yemeden önce tezgaha serilen kağıtlara ben bol bol şiir yazmışımdır. Onlar da sarı gibiydi. Daha böyle eskitme. Bana da ilham verirdi. Bütün boş vakitlerimde orada şiirler yazardım. O beni diri tutardı. Çünkü ben şuna inanırdım. İnsan ne iş yaparsa yapsın, kendi değerini kendi verecek. Bizi iş küçültmez. Yani bugün şimdi bazen bakıyoruz, çeşitli iş dallarında çalışan insanlar biraz moral bozukluğu yaşayabiliyor. Ya da bu hayat mı diyebiliyor. Ya da buradan ne çıkar gidiyor. Hayır, öyle değil. Bizde bir cevher varsa onu her yerde açığa çıkarabiliriz. Yeter ki o aşkımız, o şevkimiz, o inancımız kırılmasın. Ben bir mağazada çalışırdım Bakırköy'de. Gerçekten hani çalışanların tırnak içinde insan yerine konulmadığı bir yerde. Hüzünlenirdim, üzülürdüm ama kendimi bırakmazdım. Derdim ki bugünler geçer. Ben bir ay sonra maaşımı alırım. İki ay sonra kendime göre planlamamı yaparım ama kendimi bir mağazada hep çalışan olarak düşünmedim. Ben kendime göre dedim ki yürüyüşüm devam eder ama kendimden ümidi kesmedim. Mesele o.
Eyvallah.
İşte o dönemler şiir ve yazı hayatımın içinde.
Evet, okumanın yanında hayatı da yaşamanın belki ikisinin birleştiği bir tecrübe
doğru,
var.
O önemli.
Yani yazılarınızı
doğrudan hayatın içinde
şekilde
kalabildim.
Evet.
İnşallah ümidim o. Hala öyleyimdir. Hayatın içinden yazmak, hayatı yazmak, hayattan korkmamak, meseleleri berrak, net, tatlı bir şekilde ifade edebilmek önemli. Biz meseleleri hayatın dışında konuşuyoruz. Ve gerçekten zor üsluplarla, ağdalı ya da tam anlaşılmayan bir düzlemde ele alıyoruz. Normal bir meseleyi yani. Ben de tam tersine şiirlerimde de, normal günlüklerimde de, yazılarımda da yani okuyanın ne kadar da benden, ne kadar da bizden, ne kadar da hayatın içinden diyebileceği bir düzlemi, bir ahengi, bir atmosferi sağlamaya gayret ediyorum. Çünkü üniversite yıllarımda da kendimce günlükler devam etti, şiirler devam etti. Yüksek lisansta hakeza aynı şekilde yolculuğum devam etti. Şimdi de inşallah bu şekilde devam edecek. Buradan da ilk defa söyleyebiliriz. Güzel Gölgelik şiir kitabından sonra inşallah yakında ümidimiz o ki günlüklerimizden oluşan yeni bir kitabımız
inşallah
çıkacak. Bakalım Cenab-ı Hak nasip edecek mi?
Heyecanla
her şey bahat meselesi. Bakalım.
Heyecanla bekliyoruz. Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, hasbihal programımız devam ediyor. Süleyman Ragıp Yazıcılar bizlerle birlikte. Kendisiyle yazıya dair, şiire dair hem de kendi hayatından kesitler dinliyoruz. Aslında bunlar da hem yazıya hem de şiire ilgisi olan dinleyicilerimize katkı sağlamış oluyor. Sizin hayatınızdan örnekle çıktığımız bu muhabbette belki doğru, onlara bir ipucu vermiş oluyoruz.
Doğru, bu
bizlere
önemli.
Bir ipucu vermiş oluyoruz. Yani yazmanın ilk temel noktası belki okumak, iyi gözlemlemek ve bol yazmaktan geçiyor. Bunlardan bahsettik. Evet, bir şiir kitabınız geçtiğimiz aylarda çıktı.
Evet.
Şimdi ikinci kitabın müjdesini verdiniz. Tabii bu nasıl bir duygu? Kitabınız var.
Bunu da bahsedelim.
Geçenlerde de kitap fuarında imzaladınız.
Evet, böyle bizimkisi tabii hani o meşhur büyük yazarların yanında biraz daha böyle tatlı küçük heyecanlar kabilinden. Ne manada? Güzel Gölgelik isimli şiir kitabım hakikaten bize Abdurrahim Yüce'nin bir sürprizi oldu. Kendisi grafik tasarım şefimiz. Bir gün benim şiirlerimi toplayıp kitap yapmış. İki tane de bastırıp getirmişti. Birisi kendisine ait, birisi de bana hediye olmak üzere. Anladığım kadarıyla o şiirleri öyle görünce ben çok heyecanlandım. O bir iki hafta insanlara gösterdim. Böyle bir çocuk gibi sevdim kitabı. Geri dönüşler çok güzeldi. Bu muhakkak kitap olsun dediler. Sonra kendim de baktım. Bir daha yeni bir gözle değerlendirdim ve dedim ki inşallah bu kitap olursa güzel olur, bereketli olur, sevilir, kendisini sevdirir dedim. Hakikaten de yanılmadık. İkinci baskısını yaptı şu an Güzel Gölgelik. Ve okuyanlardan aldığım geri dönüşler beni çok mutlu ediyor. Çünkü tam da aslında o niyetlerle yazmıştım. Yani yüzlerde bir tebessüm bıraksın, kulaklarda bir hoş seda bıraksın, gönüllerde güzel duygulu, tarifinin tam konulamayacağı hislere sebep olsun. Ve elhamdülillah gördüğüm kadarıyla da öyle oldu. Şairlik iddiam hiç olmadı. Ben şairim diye ortada gezmem. Fakat şiirin de birilerinin tekelinde olduğunu düşünmüyorum. Kimseyi, yani birilerini şair yapan ya da şairlikten azleden bir grup ya da bir diyelim ki insanlar topluluğu yoktur. Buna karar verecek olan okuyucunun kendisidir. İyi şiir, kötü şiir ya da şiir değil ya da şiir bazında tespitler, tahliller tamamen okuyucuya ait. Bu anlamda güzel gölgelik umarım kendi yolunu bulur ve insanlar için de birer güzel gölgelik hüviyetine bürünür inşallah.
Konusu gelmişken, söz etmişken oradan birkaç şiir okumadan olmaz. Sizden olabilir. Bir şey alalım, sonra belki ben okurum bir tane.
Olabilir. İsterseniz güzel gölgelik şiirini isterseniz okuyayım.
Tabii ki.
Çünkü kitaba adını veren bir şiir bu. Aslında bu şiiri böyle 3 kıtada değil de belki 30 kıta sürdürebileceğim bir şiirdi. Fakat 3'ü 30'a bedel olsun istedim. 3'ü yani hangi gölgeliklerin hayatımda anlamlı olduğunu ve güzel gölgelikler ne anladığımı ifade eden bir şiir olmasını murad ettim. İnşallah başarabilmişimdir. İsterseniz okuyayım. Güzel gölgelik. Dünya sonlu, kalbim kederli. Birçok sorumun cevabını hala bilmiyorum. İçimi yakan bunca şeyin durgunluğuyla hüsnü zanlarımın altında gölgeleniyorum. Ağlamasam anlayamayacağım şeyler var. Hakikati belki de hüzünden dileniyorum. Buruk geçen yılların yorgunluğuyla kendi ağacımın altında gölgeleniyorum. Taşıdığımız ruh Allah'tan, Subhanallah. Çoktandır sonsuzlukla ilgileniyorum. Olup bitenlere hayretin şaşkınlığıyla sade inancımın altında gölgeleniyorum.
Eyvallah. Ağzınıza, yüreğinize sağlık.
Teşekkür ederim.
Bir tane de ben okuyayım isterseniz. Geçenlerde biz zaten programda böyle karışık açtık. Tefeül mü deniyordu ona? Şimdi ben öyle açmış
olur.
Olayım.
İsterseniz siz bu Nurumuzu Tamamla isimli şiiri okuyabilirsiniz.
Memnun olurum. Nurumuzu Tamamla. Eksik geldik dünyaya. İnsan olmak uzun sürecek. Kalbimiz atacak zamanla, Rabbim nurumuzu tamamla. Kimsenin yanında huzur yok. Diyemez insan. İnsan insana şifa. Lakin onlar da yetmiyor zamanla. Rabbim nurumuzu tamamla. Gecelerin sessizliği tanıdıktır. Omzum hafiften sağa yatıktır. İnsan eğiliyor zamanla. Rabbim nurumuzu tamamla. Toprağın altında bedenimiz ne yapacak? Bizi hangi amelimiz şefkatle saracak? İnsan yaşlanıyor zamanla. Rabbim nurumuzu tamamla. Devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine bakmalı insan zamanla. Rabbim nurumuzu tamamla. Hatırlatan hatırlatmış, başımızdan geçecekleri anlatmış, peygamberi anlıyorum zamanla. Rabbim nurumuzu tamamla. baştan ayağa mana dolu insan. Güneş gülümsüyor aylardan nisan. Yağmurlar başlar zamanda, Rabbim nurumuzu tamamla. ...2016 Süleyman Ragıp Gezciler.
Eyvallah Yusufcuğum.
Ağzına sağlık. Şairin yanında şiirini okumak zor bir şeymiş.
Estağfurullah, güzel oldu. Teşekkür ederim. Ben de bu vesileyle bir başka ağızdan dinlemiş oldum.
Elinize sağlık. Kaleminize sağlık. Kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programındayız. Süleyman Ragıp Gezciler bizlerle birlikte Güzel Gölgelik kitabından şiirler seslendirdik. Şimdi müsaadenizle belki bir canlı bir ezgi söylemiş olalım.
Olur.
Kısmetse hatta ben de kendi albümümden bir şey söyleyebilirim canlı.
Bence öylesi daha güzel olur. Çünkü Yusuf Goncagül kendisini belki pek reklam etmez ama ben onun adına söylemiş olayım. Sevgili Yusuf Goncagül'ün inşallah bir albümü çıkacak.
İnşallah.
Yakında. Ve bence çok güzel, çok değerli, çok kıymetli bir albüm oldu. İsterseniz bize oradan bir güzel parça okusun.
Eyvallah.
Hem de bu lansman dedikleri kısmın ilk aşaması tamamlansın.
Eyvallah. Aslında ben de radyoda ilk defa okuyacağım belki bunu. Söz ve müziği bana ait. Biri var. Albümde ismi Biri var zaten. İnşallah 30 Mart akşamı da Cuma akşamı lansman konseri olacak. Bunu da işte yani üniversite 3. sınıfta falan yazmıştım galiba. Karanlıklar sarmış her yanı. Korkma. Seni seven biri var. Seni kollayan biri var. Sana senden daha yakın. Seni seven biri var diye. Şimdi... sizlerle de paylaşmış olalım.
Hay hay.
Karanlıklar sarmış her yanı. Korkma. Umutsuzluk almış başını. Yılma. Çaresizliğin bini bir para, susma. Seni seven biri var, seni kollayan biri var, sana senden daha yakın. Seni seven biri var, seni seven biri var, seni kollayan biri var, sana senden daha yakın, seni seven biri var. Seven biri var, seni kollayan biri var, sana senden daha yakın. Seni seven biri var, seni seven biri var, seni kollayan biri var, sana senden daha yakın. Seni seven biri var. Kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programımız devam ediyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz stüdyolarımızdan. Süleyman Ragıp Yazıcılar bizlerle birlikte kendisiyle şiir ve yazı dünyasından biraz bahsettik. Şimdi aslında biraz da gençlik konularından bahsedebiliriz belki. Tabii gençleri yazmaya sevk ediyorsunuz, yönlendiriyorsunuz. Bu da önemli insanın kendisini anlaması için. Bu noktada çalışmalarınız oluyor Genç Dergisi'nde, Genç Derneği'nde. Onun haricinde hani gençlerin topluma bir katkısı olması açısından da Genç Derneği'nin birçok faaliyeti var. Bununla ilgili de çalışmalarınız sürüyor. Bu anlamda neler düşünüyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Şu andaki gündeminizle alakalı belki bir şeyler paylaşırsınız.
Olur. Daha önceki kısımda da bahsettiğim gibi Genç Dergisi şu an 12. senesinde. 12 senedir Türkiye'de nitelikli sözün de kıymetli fikrin öncülüğünü yapma noktasında gayretlerimiz oldu. İnşallah bu devam edecek. Bununla birlikte yani Kur'an-ı Kerim'deki tabiriyle iman edenler ve salih amel işleyenler bir tamlamadır bu. İman etmek yetmiyor, salih amel işlemek de gerekiyor. Biz yani fikir, söz, işte yazı, dergicilik, matbuat kısmının dışında da muhakkak eyleme geçelim, harekete geçelim. Gençlerle bir arada olalım ve güzelliklere birlikte vesile olalım istedik. Kendimin de genç ailesi içerisinde yer almamın sebebi budur. Yani kendim güzel örnekler, güzel hareketler, güzel faaliyetler gördükçe daha da sevindim, daha da mutlu oldum. Kendimdeki varsa bir potansiyel, onu açığa çıkarma noktasında zemin buldum. Bir imkana kavuşmuş oldum. Bundan sonrası için de aslında dünya nereye giderse gitsin, değişen bir şey yok. Bir şekilde hepimiz iman etmenin, o sorumluluğun getirisi olan salih amelle mükellefiz. Salih amel de çeşit çeşit. Gençler için de bu değişmiyor ya da bu gençler için de bu muhakkak yerine getirilmesi gereken bir konumda duruyor. O yüzden çağ hangi çağa gelirse gelsin, hangi dönemde yaşarsak yaşayalım, gençlikteki o enerjiyi doğru kanalize etmek, doğru kullanmak zorundayız. Bu dünyanın bir gerçeğidir. Şu an uyuşturucunun yaşı düştüyse, sigaranın, alkolün yaşı düştüyse, cinayetlerin yaşı düştüyse, yani kötülük olarak görebileceğimiz, insana zararlı diyebileceğimiz her şeyin yaşı düştüyse, biz de tüm güzelliklerin, tüm iyiliklerin yaşını yeniden düşürmek zorundayız. Benim gençliğimde hani büyüyünce namaz kılarsın, yaşlanınca iyi işler yaparsın, gençliğini yaşa, gençliğin tadına bak şeklinde telkinler olurdu bazen büyükler tarafından. Bu doğru bir şey değil çünkü aslında gençliğimizin tadına bakmak, gençliğimizi hayır yolunda kullanmak demektir. Yani gençliğimizi eğer iyilikte, güzellikte, hayırda, fedakarlıkta, cesarette, merhamette, sevgide, adalette kullanamayacaksak büyüyünce bunu zaten bu şekilde aktif ve verimli bir şekilde kullanamıyoruz. O yüzden şu an, şu zaman yapılacak çok iş vardır. Çünkü hepimizin kendi içerisinde okulunun ya da ana sorumlulukların dışında birçok vakti kalıyor. Bu vakti neyle değerlendireceğiz? Bu önemli bir sorudur.
Evet, aslında Türkiye'de birçok kez hani gençliğiyle, genç nüfusuyla övünüyor.
Evet.
Fakat hani bu
genç kuru bir övünç olmaması
lazım. Ne yapıyor? Nereye kanalize ediyoruz?
Evet, çok dediğin doğru. Diyelim ki gençliğimiz dedikodularla, gençliğimiz diyelim ki hakikaten ahlaksız yayınlarla, amaçsız kitaplarla, anlamsız buluşmalarla geçiyorsa çok yazık ediyoruz kendimize. Bakın dünya şu an kaos teorilerini pompalıyor. Sinemasıyla, medyasıyla, çeşitli kitle iletişim araçlarıyla. Yani dünyanın bir anlamı yoktur. Bir kaos içindeyiz. Kafana göre yaşa. Hiçbir şeyin izahı yok. Hiçbir şeyde anlamı yok. Bu iki büyük virüstür dünya için. Anlamsızlık ve amaçsızlık. Yusuf, bunu çok vurguluyorum ama esas illet burada. Anlamını yitirirsek biteriz. Amacımızı yitirirsek mahvoluruz. Bakın şu an bu yani artık sır değil. Amacın yoksa hayat enerjin düşüyor.
Kesinlikle.
Yani hedefin yoksa sen artık hangi bir kuytuda kendi halinde bir gafletle yaşayacaksın? Hangi diyelim ki melankolik hale gireceksin? Hangi depresyon belirtileri göstereceksin? Seç, beğenirsen. Çünkü hedef bitince enerji, evet, irade dumura uğruyor. Hani hedef bitince.
Meşhur atasözü vardır ya, hedef olmayan gemiye, evet, rüzgar bile yardım etmez.
Evet ve öyle. O şeydeki gibi gezen diyor tilki yatan aslandan yeğdir. Tamam, belki farklı bir manası da var ama bir açıdan bak, aslanın yatması onu diyor aslında o gezen tilkiden bile bir geri pozisyona düşürüyor. Ben ne demek istiyorum? Bizim enerjimiz, irademiz var. Hedefimiz ne Süleyman Bey? Sorabilir dinleyicilerimizden birisi. Nedir hedefimiz? Hedef çok büyük. Allah'ın rızasını kazanmak. Bu kadar. Dünyadaki en büyük hedef budur. Bu ahiret hedefidir çünkü aynı zamanda. Nasıl kazanacağız? Onun bir bedeli var. Yani bu büyük bir mükafattır. Onun bedeli büyük küçük demeden koşturmaktır, gayret etmektir. İnsan hedefli olunca ve o oyun giderek zorlaşınca daha zevk alır. Sen de çocuktun, ben de çocuktum Yusuf. Bir basit oyundan zevk alıyor muydun? Hemen bir yap attığın zaman onun zevki de kaçar. Ama giderek zorlaştıkça ne oluyordu? Onu başarma hevesi oluyordu. Yani hatta bilgisayar başından ya da diyelim ki bizim dönemde Sega, Atari başından kalkmıyorduk. Niye? O yani bölümleri atlayıp atlayıp
bir hedefim vardı.
Hedefe gidecektik. Evet. Yani kazanacaktık. E dünyanın da bakın en büyük hedefimizi aldılar Yusuf bizden. O da ne? Ya ben ahirete gidiyorum. Ben sonsuzluğa gidiyorum. Ben Allah'ın rızasını kazanmalıyım. Ben kendi Rabbimi tanımalıyım. Ben bu hayattan murat ne öğrenmeliyim. Bunlar çok büyük hedefler. Ne yaptılar bize? Kutsalı boş ver. Rabbinden hiç bahsetme. Allah'ı anmayalım.
Ölümü hatırlama.
Maneviyattan falan aman aman uzak duralım. Ölüm ölüm zaten hiç bunları açmaya gerek yok. Ağzımızın tadını kaçırma. E ne yapacağım burada sıkılıyorum ya. Ya içim kaynıyor. Bana bir hedef gösterin. Göstermiyor. Ne diyor biliyor musun? Spiritüalizm kılıklı. Yani yine aldatma metotlarıyla tekrar dünya bir yeni bir düzen kuruyor. Nedir o? Ya kendi içerisinde biraz maneviyat varmış gibi gözüken aslında maneviyat olmayan uygulamalar. Yoga yapabilirsin mesela. Yoga ile rahatlayabilirsin. Kendine göre reiki yapabilirsin. Kendine göre uzak doğuda bir arayışa girebilirsin. Kendi içinde diyelim ki deist olabilirsin, ateist olabilirsin, farklı diyelim ki inançlara sapabilirsin. Bunlarda sıkıntı yok. Yeter ki İslam'ın o ana mesajıyla, o muhteşem, insanı kandıran, yandıran, aşka düşüren, gözlerini büyüleyen, hayrete düşüren, haşyete düşüren, hürmete düşüren o İslam'dan uzak dur. Ama her şeyi dene. Bu spiritüel de olabilir. Yani manevi kılıklı da olabilir. Ama yeter ki İslam'dan dem vurma. Niçin? Çünkü o en büyük hedef oydu Allah'ın rızası. Onu bırak diyor. Amacın olmasın diyor bu hayatta. Bir de anlam olmasın. Yani anlam olmayınca şu anlama geliyor. Niye yaşıyoruz? Bilmiyoruz. Nereden geldik? Bilmiyoruz. Nereye gidiyoruz? Buna cevap veremeyiz. Hayatın manası ne? Çok düşünme. Ya anne, baba, çocuklar, yediğimiz rızıklar, yaşamak, görmek, duymak, koku almak. Ya hocam bunları ne konuşuyorsun ki yani? Gerek yok. Nasıl gerek yok? Burada yanıldık işte. Bak anlam yitimi yaşıyoruz, anlam yitimi. Niye insanlar iyilik duyguları azalıyor? Çünkü bir iyiliğin anlamı yitiyor. Niçin? Çünkü karşıdan bekliyorsun iyiliği. Bizim medeniyetimizde iyiliği insandan beklemezsin karşılığını. Allah için yaparsın. O yüzünü asmış, teşekkür etmiş, fark etmez. Alkışlamış, sövmüş, fark etmez. Senden bir şey beklemiyorum ki yaparken. Ve bakın o insanlar, Yunusları, Mevlana'ları, o güzel insanları çıkaran bir medeniyet kurdular. Ve hepsi o Hira'daki o güneşten besleniyorlar. Unutma, Hira'da başlayan o anlam, amaç orada tekrardan insanlığın rahmeti geldi. Peygamber Efendimiz alemlere rahmettir ya, bu anlamda da düşünmek lazım. Yani bütün yeryüzünün anlamını kavuşturan o, yeryüzüne anlamını veren, manasını veren oydu. Çünkü o kadar bir cehalet, taassup, kötülük döneminde girdi ki o insanlık. Resulullah Efendimizin o beyanları ferahlattı insanları. Yüzlerini güldürdü, gözlerini tebessüm ettirdi. Kalpler yandı, aşka durdular. Dediler ki ne kadar güzel ya. Bizim Rabbimiz var. Onun için yaşayacağız. Bana suret veren, beni şekillendiren o Yusuf. Bakın burada hatırlatıyorum kendi nefsime de. İnfitar suresinde 6. ayet çok mühim. Diyor ki, ey insan, seni diyor cömert Rabbine karşı aldatan nedir? Bakın soruyorum, sen beni aldatsan Yusuf, ben seninle dost olur muyum? Diyelim ki iş yerinde bir arkadaşımız bizi aldatsa, onunla beraber çalışır mıyız? Eşimiz bizi aldatsa onunla bir evlilik yürütür müyüz? Sokakta bir satıcı sana dese ki şu kaliteli mal al, eve gittiğin zaman bozuk olduğunu görsen, o adama itimat eder misin? Bakın içimizde aldatmaya karşı bir öfke var. Bizi hangi konuda kim aldatırsa ondan nefret ederiz. Onu sevmeyiz, ona kızarız. Cenab-ı Allah da diyor ki seni cömert Rabbine karşı aldatan ne? Ve biz bak, bizi her şey aldatıyor ama kızmıyoruz. Dünya aldatıyor. Ömrümüz aldatıyor, güzelliğimiz aldatıyor, malımız aldatıyor. İktidarımız, gücümüz, kuvvetimiz aldatıyor. Biz Rabbimize çok muhtacız. Bizim görmemiz ondan, duymamız ondan, yürümemiz, kalkmamız, lütuflar içindeyiz.
Kesinlikle ufacık bir hastalığa yakalansak bir iki gün böyle yani ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Evet. Ufacık bir mikrop.
Evet, mikrop hani, her çeşidi Yusuf.
Allah'ım sağlığım yerine gelsin diyoruz. Sonra yerine gelince de unutuyoruz.
Evet ve kendi adıma mesela zaman zaman taş düşürdüğüm olur. Ya evet. Minicik bir taş. Yusuf 10 gün hayattan kopuyorum 10 gün. Acı içinde inliyorum. Tırnak içinde kurbağa gibi zıplıyorum. Niye bilmiyorum. Çünkü o kadar zor bir şey ki. Ya taş atamam da taş dışarıda bir anlamı vardır. Deniz taşıdır, işte kum taşıdır. Ama vücutta böbreğin içindeki taş benim acizliğimi zirveye tırmandırıyor. Ve diyorum ki hakikaten biz fazla haddimizi aşıyoruz. Yani unutuyoruz acizliğimizi.
Kesinlikle. Benim de bir dönem hatırlarsanız sesim kısılmıştı.
Evet.
Ha, ses telinde ameliyat oldu.
Çok ibretlikti o. İbretlik. Sen büyük bir sanatçısın hani, diyelim. Sahnelerden sahnelere koşuyorsun. Cenab-ı Hak sesini kıstı.
Yani en azından hani konuşma şeyini bile, nimetini bile anlıyorsun o zaman.
Evet ve yani, bak mesela sesin kısıldı.
Evet.
Getiremedin de. İstediğini yaptın, tedavi gördün.
Her şeyi
ilaç
yaptım.
İlaç aldın belki.
6 ay boyunca
doğal yöntemlere
söylemedim.
Gittin.
Evet.
Bak sesin gitti.
Ve ameliyatla en son çözüm bulduk. Ve şimdi mesela 2 senedir Allah'a şükür elhamdülillah sesinde hiç sıkıntı yok. Fakat bunun şükrünü yeterince zaten yapabiliyor muyum bilmiyorum. Evet. Yani ne zaman hatırlıyorum yani Allah'ım sesim ne güzel ya. Evet. Yani ne güzel konuşabiliyorum. Elhamdülillah hani ilahi söyleyebiliyoruz, şarkı söyleyebiliyoruz.
Zaten bu programda ya da bizim diyelim ki aramızdaki söyleşide hep şükürden dem vursak yeridir.
Evet.
Bak çok mühim bir şey Yusuf.
Gerçekten şükrünü eda edemiyoruz nimetlerimiz.
Şükür yani kıymet bilmek aslında. Yani Kur'an-ı Kerim'de bize verilen gözden, gönülden, kulaklardan bahsediyor Cenab-ı Hak. Şükretmezler mi diyor. Ya da diğer bir ayette de deniyor ki Yusuf, yeryüzündeki insanların çoğuna uyacak olursan seni hak yoldan saptırabilir de diyor. Demek ki bakın bu zamanın gençliğiyle ilgili sordun ya oraya dönüyorum tekrar. Dünya gençliği ya da insanlık nereye giderse gitsin. Çoğunluğa bakıp karamsar olmayacağız. Çoğunluğa bakıp üzülmeyeceğiz. Biz hep kendi içerisinde inançlı, ahlaklı, dürüst, maneviyatı önceleyen, kalbini önceleyen, insanlığı, inceliği, nezaketi, samimiyeti, muhabbeti, hürmeti, adaleti, merhameti, sevgiyi önceleyen insanlar olacağız. Çünkü bizim çokla işimiz yok. İnsan da kötüye gidiyor, giderse gitsin. Ben iyi kalmak zorundayım. İşte ama herkes kötü. Beni ilgilendirmiyor. Ben sorumluyum. Ben bir insanım. Ve bu insanlığımın gereğini hep iyi tutacağım. Hem zor şartlarda da hem iyi şartlarda da. Şimdi diyelim ki şartlar güzel, iyiyiz. Ama bazen şartlar kötü de olabilir. Zorluk da olabilir, acı da olabilir. Bakın çok yakın bir arkadaşımız çok zor imtihanlar yaşadı. Kemoterapi gördü, 3-4 aylık ömrü kalmıştı. Şimdi çocuğu olmuyor o tedavilerin sonucunda. Tırnak içerisinde bitmiş, üzülmüş modda. Ve ben ona dedim ki biz bunu yaşamadık ama ne olur sevgili kardeşim isyan etme. Ne olur sabret ve ne olur inşallah sen de ne güzel bir kuldu sıfatını alanlardan olursun. Ne demek istiyorsun dede? Dedim ki bak dedim Süleyman peygamber çok büyük bir ihtişama sahipti, zengindi, saltanatı vardı, emrinde yüzlerce binlerce adamı askeri vardı, çok güçlüydü. Ama hep derdi ki Allah'ım bunlar senin lütfundan, sana şükrümden eksik kalmam. Kur'an-ı Kerim'de Süleyman peygamberle ilgili ne güzel bir kuldu der sonunda. Eyüp peygamberse tam tersi. Gerçekten sıkıntılar, çileler, hastalıklar. Yani rivayetlerde vücudun neredeyse çürüdüğü, kurtların her yerinden döküldüğü, böyle bu kadar sıkıntı yaşadığını söylüyor. Ve Eyüp peygamberle ilgili de hastalığına kavuşuyor, kendince iyileşiyor. En sonunda diyor ki ne güzel kuldu. Biri orada bir imtihan yaşıyor zirvede. Biri diyelim ki insanlık seviyesinde hani hastalık, sıkıntı, çile anlamında en zor sıkıntıları yaşıyor. Onun için de sıfat aynı ne güzel kuldu. Yani Yusuf benim anladığım bizim ne güzel bir kul olabilmemiz asıl hedeflerimizden biri. Ama hangi pozisyonda olursak
yani
olalım.
Sabır ve şükürü.
Evet arasında yolumuzu bulacağız. İyi her şey güzel güzel gidiyor şükredeceğiz onu koruyacağız. Zorluklar var, sıkıntılar var. Sabredeceğiz, yine berekete nail olacağız. Günümüz gençliği için de böyle. Yani günümüz gençliğinin dertleri yok mu? Var. Sıkıntıları yok mu? Var. Aklını çelen, kalbini bulandıran mevzular var mı? Var. E ne yapacağız? Dayanacağız. Sabredeceğiz. İyiliğin safında kalacağız. İyi ortamlardan ayrılmayacağız. İyi kişileri takip edeceğiz. Anlamsız, amaçsız her ortamdan uzak kalacağız. Bu önemli. Mesela şöyle düşünelim. Sigaradan rahatsız oluyor olsan, ben burada sigara içsem, sen ne dersin? Süleyman abi, ben hani çok rahatsız oluyorum. İstersen hani başka yerde içer misin? Ben desem ki içemem, ben burada içeceğim. Sen kalkar gidersin. Sigaradan rahatsız olduğumuz kadar amaçsız, anlamsız insanlardan niye rahatsız olmuyoruz? Sigara hadi vücuduna zarar verecek. Ama amaçsızlık, anlamsızlık bütün inancına zarar veriyor. İradene zarar veriyor. Kalbine zarar veriyor, ruhuna zarar veriyor. Şimdi seküler bir ahlak dayatılıyor. Yani maneviyatın, dinin konuşulmadığı bir hayat isteniyor. İyi de benim hayatım bu. Ben dindarlığımı kimsenin gözüne sokmam. Kaldı ki dindar insanlar değilizdir aslında. Biz sadece kendi içerisinde geleneğimizde olan, annemizden babamızdan gördüğümüz, çevremizde gördüğümüz güzellikleri orta karar yaşamaya çalışıyoruz. Dindarlık haşa göze sokulmaz. Kimseye böyle buyurgan bir dindarlık dayatılmaz. Fakat isteniyor ki ölümden bahsetme. Maneviyatı anma. Allah deme. Arkadaşlar, ya bu topraklar İslam mayası üzerinde duruyor. Yaşadığımız topraklar hep o kutsallar üzerine ayakta kaldı. Birilerinin ölümü üzerine biz burada bugün diriyiz. Şehitlerimiz olmasaydı Çanakkale'de 15 Temmuz'da biz bugün burada bu topraklarda rahat bir şekilde oturamazdık. Bir bedeli ödediler. Ve onların da şehadetten anladıkları amaçsız anlamsız bir hayat değildi. Şu an şehadete tırnak içinde enayilik olarak bakanlar var. Şu an kutsallara anlamsız masallar olarak bakanlar var. Tıpkı o ilk zamandaki inançsızlar gibi. Bunlar eskilerin masalları diyorlar. Bu devirde bu kafa olur mu diyorlar. Geçen bir televizyon programında izledim. Tabii batıda gerçekleşiyor. Diyor ki yanındaki adama, sizin gibi bir bilim adamının diyor, inançlı olmasına akıl vermiyor diyor. Yani bunları aşmış olmanız lazımdı diyor. Yani üzülerek söylüyorum ki diyor, yani hala tırnak içinde gericisiniz ve cahilsiniz diyor. Sevgili arkadaşlar, sevgili dinleyicilerim, işte bizim asıl mücadelemiz burada. Ne? İnançlı insanların gerici, barbar, çağ dışı görüldüğü bir dünya aslında hepimize atılan bir kazıktır. İnsanlığın temelini dinamitlemektir. İnsanlığın kıymetleri, değerleri yok ediliyor böylelikle. Şehitlik bitmez. Çünkü Allah-u Teala ölmez. Hayyul bakidir o. Biz Allah için yaşarız ve malımızı, canımızı, hayatımızı ona adarız. Derece derecedir Allah yolunda yürümek. Ve sen maneviyatı, kutsalı gençlerin elinden çekip alırsan, gençlere bunlarla değil başka şeylerle yaklaşalım dersen, aslında sen iyi niyetli bir kötülük yapıyorsun. Gençlere büyük hedef göstermek lazım. Bugün küçük hedeflerin gençliği haline getirmek istediler Türkiye gençliğini de. Nedir o? Küçük hedeflerle oyalan. Ama sana söyledim, basit oyundan rahatsız oluyorum. Bir takımda mesela düşün, sen de gençken yapardın. İki halı sahaya gittik, maç yapıyoruz. Bir takım düşük, çok güçsüzse onlara karşı oynamanın zevki kalıyor mu?
Evet, dengelemeye çalışıyorsun.
Hemen abi. Dengeliyoruz. Niye? Evet. Maç zevkli olsun diye. E ben de söylüyorum, benim ruhum, aklım, kalbim, şu diyelim ki cismim, ya muhteşem yaratıldım ben. Beni ancak Cenab-ı Hakk'ı tanımak, yaratıcımla konuşmak, onunla iletişime girmek, onu sevmek, Kur'an okumak, namaz kılmak, ahirete hazırlık yapmak, gözlerimi bu dünyaya değil ahirete dikmek beni tatmin eder. Sen benden bunları alıyorsun. Diyorsun ki oyunlarla mutlu ol. Sporla mutlu ol. İşte sinemayla mutlu ol. İşte diyelim ki artırılmış gerçeklik, Endüstri 4.0, işte kendine has bir dünya kur, bilgisayarında, telefonunda. Ya bunlarla mutlu olamam. Ben bunların cinsinden değilim ki. Benim cinsim başka ya. Ben insanım. Ben eşrefi mahlukatım. Ben buraya bir hayvan cinsinden gelmedim. Ben bitki cinsinden de değilim. Günümüz gençliği için de böyle. Ya gençlikte müthiş enerji var Yusuf. Kur'an-ı Kerim'de Kehf ashabı gençti. Ve onlar o zamanki zalim kralın karşısında dikilip dediler ki, biz Rabbimiz hakkında saçma sapan konuşamayız dediler. İbrahim peygamber gençti Kur'an'daki ifadesiyle. Ve İbrahim peygamber putlardan nefret ediyordu. Diyordu ki, bu putlar elle yaptınız, bunlara nasıl taparsınız? Gitti kırdı onları. Putları diline dolayan adamdı İbrahim peygamber. Şimdiki gençlere bakalım. Bu zamanın putlarını dilimize doluyoruz mu? Bu zamanın putları nedir? Sekülerizm, materyalizm, kapitalizmdir.
Gençlik putları yıkmaktır o zaman, yıkacağız. Diyebilir miyiz?
Yıkacağız mı? Mecbur. Put yıkacağız. Paraya tapmayacağız. Biz insanlığa tapacağız. Allah'a yemin ederim. Çünkü Efendimiz'den gelen bir hadis. Sadaka malı azaltmaz. Hadi bakalım. Bu put yıkmaktır. Kesinlikle. Normalde cebinden 20 lirayı alırsa birisi, sen feveran edersin. 20 lira benim hakkım falan dersin. Ama şaşırtıyorsun. 20 lirayı dilenciye veriyorsun. Bir garibe veriyorsun. Bir fakire veriyorsun. Anlamayan diyor ki paran azaldı. Azalmadı, çoğaldı. Allah'a and olsun ki sadaka muhtacın eline geçmeden Allah'ın kudret eline geçer. E sen böyle bildikten sonra korkar mısın? Kapitalizmi yıkarsın, dersin ki ben para için yaşamayacağım. Nice menkıbe dinliyoruz. Tarihte şöyle olmuş, böyle olmuş. Hala yaşanıyor. Şu anki menkıbeler yaşanıyor ama inançlı insanlar azimle yaşıyor. Aşk, aşk Yusuf, benim gönlümden gelen aşktır. Yunus Emre Hazretleri bildiğimiz manada oturup şiir yazıp meşhur olmuş bir zat değil. Aşka düştü, aşka. Aşka düştü, aşkınlığa ulaştı.
Gönlüne ateş düştü.
Ve şimdi bak, gönülden gönüle geziyor. Materyalizmi yıkacağız. O da ne? Şimdi bakıyorum, üniversite öğrencileri şüpheye düştükleri oluyor. Biz kimiz, nereden geldik? Madde ezeli mi, ebedi mi? İlahiyatlarda namaz kılma oranı düşüyor. Düşünebiliyor musun? E ne demek bu? Materyalist oluyoruz. Ne anlamda? Aktif değil, pasif ateizme kayıyoruz. Yani haşa, Cenab-ı Hak yokmuş gibi davranıyoruz. Çünkü neden? Maddeyi esas tutuyorsun. Ya bu madde ezeli değil, ebedi değil. Madde yaratılmış, ben de yaratıldım. Parayı bak, saydığın zaman düşün Yusuf. Sana birisi diyelim ki 3 milyar 4 milyar verdi, say diyor. Karıştırdın bir tomar para. Ne yaparsın? Paşa dönersin. Bir daha sıfırdan sayarsın. Şu anda materyalizm kafa karıştırıyor. Diyor ki anlam yok falan. Ben diyor ki başa dönelim. Biz nereden geldik ya? Sen kimsin Yusuf? Ben kimim? Bu varlık ne? Bu güneş ne? Bu bulut ne? Bu gezegenler neyin nesi? Bu denizler, bu bitkiler, bu hayvanlar. Oradan diyorsun ki ya Allah'ım. Tamam diyorsun. Bu yaratılış delilleri her yerde. Kendi kendine hiçbir şey olmaz. Bak stüdyodayız. Seyircilerimiz hayal etsinler. Bak burada Yusuf, bir tane peçete var. Peçete açılmış. Sen bunu geldiğinde şu peçetenin burada olma ihtimalini aklın %0 verir. Yani kendi kendine bu peçete dersin ki kim gelmiş, niye toplamamışlar, hangi programdan önce kalmış falan dersin kendine göre. Akıl, mantık böyledir. Akıllı bir insan hiçbir zaman kendi kendine oluş şeklinde bir yorum yapmaz. Hayvanlarda bile vardır. Bir kediye hışt de ya da bir şey at. Kedi şöyle kalkar, sana bakar. Gözlerine doğru bakar. O bile bak zatını arıyor. Hani ne niyetle attı, bu ne, bu kim? Niye? Çünkü o hemen direkt o şeye dikkat kesilmiyor. Önce ondan korkuyor ama sonra tekrardan anlıyor. Ondaki bile içgüdü bir zata doğru gidiyor. E biz şimdi bu kadar varlık var. Ya tamam, ötesine geçelim artık ya. Kim yarattı? Ve o gerçek yaratıcıyla tanışma. Yeryüzündeki en büyük ufuklardan biri budur gençliğe verilecek. Marifetullah ve muhabbetullah. Daha büyük ufuk yok bana göre. Onunla tanışma, marifetullah, Allah'ı bilme ve muhabbetullah, Allah'ı sevme. Ve bu noktada da işte bir kaygımız olacak, arayışımız olacak. Materyalizmi yıkacağız. Ya bu madde esas değil ya. Bu madde nedir? Ve daha sonra sekülerizmi yıkacaksın, putunu genç olarak. O da nedir? Yani din ayrı, dünya ayrı. O da nedir? Ya burada din konuşulur, burada konuşulmaz. Camide dinini yaşa, hayatta, alışveriş merkezinde, evinde, okulda, ama bunu katmayalım.
Böyle bir şey empoze edilmeye çalışıyor.
Olur mu ya?
Evet.
Olur mu? Ben hiç unutmuyorum. Bir gün bir konferans vermiştim. Bir lisede bir felsefe öğretmeni, siz kim oluyorsunuz dedi. burada dedi bir eğitim kurum burası. Ne, nasıl konuşuyorsunuz dedi burada. Ben de dedim ki hocam dedim. O zannetti ki ben korkacağım, ezileceğim, büzüleceğim. Ben de öne doğru geldim. Hocam siz kim oluyorsunuz dedim ya. Bu çocuklar koyun mu dedim. Liseli bunlar. Beni bir saat dinleyen onlardı dedim. Sözlerimi tartıp büken ya da sözlerimle ilgili bir not verecek olanlar onlardır dedim. Siz onlar adına ne hadle dedim beni yargılıyorsunuz. Bir rahatsızlık varsa arkadaşlar söylesin. Bir baktım Yusuf.
Alkış tufanı.
Bütün salon alkışladı. Destek mahiyetinde. Ve hoca yerine oturdu. Niçin? Çünkü ona göre ben orada anlamsızlık, kaos, ateizm, deizm, ya sen bir devsin, harikasın, dilediğin gibi yaşa, senin vücudun, senin kararın, senin hayatın, bireyselleş, özgürleş, ananı babanı sayma, hayatını kur falan deseydin beni alkışlayacaktı. Aranılan muhteşem insanı anlattın. İşte çağımızın özgür, özgün insanını tasvir ettin falan diyecekti. Ben orada ne dedim? Hürmet dedim. Cenab-ı Hakk'a karşı, varlığa karşı, anne babaya sevgi dedim. Diğer işte şükür dedim. Onu rahatsız etti. Eğitim kurumunda bunları anabilir miymişim? Sen felsefeci hocası olarak her türlü garip düşünceni orada sunabiliyorsun. Sen felsefe biliminin arkasına, felsefe dersinin arkasında her şeyi söyleyebiliyorsun. Ben bir insan olarak yüreğimden geleni söylediğim zaman neden rahatsız oluyorsun? Ve onlar liseli öğrenciler. Koyunlar mı onlar? Yani ben konuştum. Hepsi empoze altında kaldı. Hepsi kendince akıl tutulması yaşadı. Olur mu ya? Biraz güvenelim ya gençlere. Bırakalım kendileri karar versinler.
Kesinlikle.
Hasılı Yusuf, uzattım belki ama inşallah bu duygu ve düşüncelerle hem Genç Dergisi'nde hem Uluslararası Genç Derneği'nde gayretli çalışmalarımız oluyor. Allah ihlastan, samimiyetten ayırmasın ve kendi lütfuyla çalışmalarımızı desteklesin, yardımcımız olsun.
Eyvallah.
Eyvallah.
Teşekkür ederiz. Güzel bir akşamdı. Kıymetli dinleyenlerimiz, Süleyman Ragıp Yazıcılar bizlerle birlikteydi. Hoş bir sohbet oldu. Şiir yazı üzerine konuştuk. Kendisinin hayatı üzerine biraz konuştuk ve gençlik üzerine konuşmuş olduk. Son olarak tekrar size söz hakkı vermiş olalım. Teşekkür mahiyetinde.
Eyvallah. Ben de çok teşekkür ediyorum. Başta sana, sonra tüm dinleyicilerimize. Muhabbetle kalın efendim.
Eyvallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olunuz.